Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar, merhaba.
Merhaba, hayırlı akşamlar, hoş bulduk efendim.
Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, gündemin en sıcak gelişmesi şüphesiz Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi, bir anlaşmayla, Rusya'nın da devreye girmesiyle yapılan bir anlaşmayla artık Dağlık Karabağ'da sular duruldu diyebiliriz zannedersem hocam. Bu bir zafer mi gerçekten de? Bu anlaşmanın arka planında neler var? Bize bu anlaşmayı nasıl okursunuz, nasıl anlatırsınız? Ve Ermenistan açısından gerçekten de bu bir yenilgi mi? Ki kendileri öyle kabul ettiler zaten. Hangi açılardan yenilgidir? Azerbaycan ne gibi kazanımlar elde etti? Buradan başlayalım. Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Azerbaycan denince bizim Çamlıca'dan bakınca Ali Çınar abimiz, evet, gerçekten bir orada çınar gibiydi. Allah rahmet eylesin, amin, mekanı cennet olsun. Kendisiyle biz 1987-91 arası 4 yıl Muradiye Koleji'nde, o din, kültür, ahlak bilgisi öğretmeniyken ben coğrafya öğretmeni, 4 yıllık da bir mesai arkadaşlığımız oldu. Hakikaten bir yüzüne bakınca bir mümin simasını gördüğümüz bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun,
amin,
inşallah.
Amin. Bununla başlamış olduk.
Evet, yine tabii Azerbaycan yine evet, konumuz. Olayı önce bir tebrik etmek gerekiyor. Azerbaycan onların deyimiyle işgal altındaki torpakları azat oldu.
Evet.
Yani kurtuldu. Şimdi 1936 yılındaki Sovyet Anayasası'na göre bugün bütün 15 Sovyet Cumhuriyeti'nin sınırları belirlenmişti. Bugünkü Ermenistan-Azerbaycan sınırı da o Sovyet Anayasası'na göre 15 Cumhuriyeti oluşturuldu ve Sovyetler Birliği çatısı altında toplandı. Sovyetler Birliği 1991 aralığında dağılmasından sonra Güney Kafkasya'daki 3 cumhuriyet de diğer 15 Sovyet Cumhuriyeti ile birlikte bağımsız oldu. Azerbaycan, Gürcistan, evet, ve Ermenistan. İşte o sırada Ruslardan aldığı destekle Ermeniler Karabağ'ın büyük bir kısmını, ki 7 rayonunu Dağlık Karabağ'dan, evet, hariç işgal ettiler. Bu işgal bugüne kadar sürdü. 28 yıl sürdü ve hiçbir zaman Azerbaycan devleti ve Türk dünyası bu işgali meşru kabul etmedi. Hatta biz Bakü'ye gittiğimizde o Bakü'nün kenar semtlerinde tren vagonlarında kalan o göçkün, kaçkın dedikleri insanların niçin evlere yerleştirilmediğini düşünmüştük. Bugün anlıyoruz ki bu ileri görüşlü bir politika. Evet. Yani o insanları sürekli olarak zinde tuttular. Çünkü Kelbecer'de, Laçin'de, Şuşa'dan, Hocalı'dan, Cebrail'den, bütün Karabağ'ın rayonlarından ve Dağlık Karabağ bölgesinden, yerinden, yurdundan, toprağından sürülen bu insanların tekrar dönmesine bir vesile olması bakımından bu nokta önemli.
Evet.
Yaklaşık 40 gün kadar süren, yani Eylül'ün sonunda başlayan ve bu mücadelede sevinmemiz gereken taraf şu: Azerbaycan mutlak bir galibiyet elde etti.
Evet.
Bütün emeği geçenlerini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Fakat burada en büyük payın da Türkiye'den giden İHA ve SİHA'ların olduğunu,
evet,
hakkını teslim etmek gerekiyor. Elbette ki Azerbaycanlı askerlerin canla başla karada canını siper ederek mücadele etmesi önemli. Ama
Üstünlük sağlayan
ve dengeleri değiştiren
Türk SİHA'ları.
Türk SİHA'ları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son yıllarda Azerbaycan ordusunu eğitmesi, donatması bunda etkili, evet, olmuştur. Ve meydan muharebeleri vardır tarihte. Ordu bir bozguna, mesela Malazgirt'te Bizans ordusu bozguna uğramış. Bütün Anadolu Türklere yurt olmuş. Şimdi birkaç gün daha bu mücadele sürdürülebilseydi, mesela bugüne kadar belki devam etseydi, Azerbaycan ordusu bütün Karabağ'dan, şu andaki Han kendi Hocalı başta olmak üzere Dağlık Karabağ bölgesinde de söküp atacaktı. Daha kesin bir zafer olacaktı. Evet. Fakat Rusya buraya kadar müsaade etti.
Evet, tam da bunu soracaktım. Yani daha ötesi vardı ama Rusya devreye girdi diyebiliriz.
Şöyle söyleyelim. Yine de Amerikan seçimlerinin olduğu bir anda olması bir avantajdı. Fransa'nın artık havanda su döven etkisiz bir eleman olması son yıllarda bir avantajdı. Çünkü Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip 3 ülke, Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri, işte Minsk üçlüsü adı altında 30 yıla yakın bir süredir bu toprakların gayrimeşru işgalini adeta teşne oluyorlar idi.
Evet, oyaladılar
burada. İşte, Rusya'nın da birazcık kulağının üzerine yatmasının sebebi bu Paşinyan denen bu Ermeni başbakanın Rusya'yı çantada keklik gibi görüp Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya, Batı'ya göz kırpması, kendini artık Batılılarla özdeşleştirmeye başlaması ve Rusya'ya da soğuk bakması Putin'in mevcut başkanın indirmesi için bir vesile oldu. Şu anda Azerbaycan kazandı ama daha çok kazanan kimdir derseniz Rusya kazandı.
Neden hocam?
Rusya Güney Kafkasya'da Ermenistan'a şu mesajı verdi. Ben olmadan sen olmazsın. Ve Paşinyan birazcık işte Fransa'ya, Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya biraz göz kırptı. Yani Rusya'sız da bu işi götürebilir miyim diye bir denedi ve çuvalladı. Bundan sonraki Ermenistan her ne yaparsa yapsın ve Ermenistan'a kim devlet başkanı olursa olsun Rusya'nın gözünün içine bakacak.
Evet.
Kesin olarak. Yani bu mevcut başkan da gidecektir.
Bugün, zaten neredeyse linç edecekler, evet, hocam bulsalar.
Yani artık onun hükmü bitti. Evet. Yani Rusya birinci kazanım olarak istemediği bir yönetimi değiştirdi. Hı-hı. Ve kesin olarak Ermenistan'ı kendine mahkum etti. İkincisi, her ne kadar Karabağ toprakları işgal altında olmuş olsaydı bile Azerbaycan bir gün bunu nasıl olsa kurtaracağız diyordu. Gayrimeşru bir işgal olarak görüyordu ve Rusların orada herhangi bir etkinliği yok idi. Şu an Rusya oraya ayak bastı ve şu anda bağımsızlık sonrası Azerbaycan parlamentosu Dağlık Karabağ'ın özerk statüsünü kaldırdı. Çünkü Sovyetler Birliği'nin son dönemlerinde alınan bir kararla Güney Kafkasya'da 5 tane özerk bölge oluşturulmuştu. Evet. Gürcistan içerisinde Acara, Güney Ossetya ve Abhazya. Azerbaycan'ın da içerisinde Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın ekslavı konumundaki Nahçıvan, o evet, beş ayrı, hı-hı, ayrı birim olaraktı. Ve şu anda Ermenistan Han kendi merkezde bu Dağlık Karabağ'ın statüsünün ne olacağı bugünler savaş kadar, hatta belki de savaştan daha önemli. Çünkü Dağlık Karabağ'ın statüsü ise Hocalı katliamı diyoruz. Hocalı şu anda Ermenilerin kontrolünde ve Ruslar oraya bir şemsiye açtı. Ermenileri korumak üzere.
Evet.
Ki oranın merkezi Han kendi olsun, diğer şehirler olsun. Yani 4000 kilometre karelik bu bölgede Rusya şunu bekledi. O 7 rayonu Azerbaycan ordusu kurtarsın. Sıra Dağlık Karabağ gelince de zaten şeyleri hazırlamışlar önceden. Çünkü daha Paşinyan imzalamadan Rusya Aliyev'le anlaşma imzaladı.
Evet, evet.
Burada hesapları değiştiren şu oldu. Azerbaycan ordusu çok sarp yamaçlardan ve boğazlardan geçerek alınması zor olan Şuşa Kalesi'ni.
Evet.
Şuşa şehrini, ki Dağlık Karabağ'ın, evet, en kadim merkezlerinden biri. Orayı ele geçirince artık Dağlık Karabağ bölgesinden bir bölge ele geçti. Han kendiye 5 kilometreye, evet, kadar yaklaştı Azerbaycan ordusu. Daha Kelbecer, Laçin ve birçok Adam gibi, evet, yerler daha ele geçirilmeden buranın ele geçirilmesi işin rengini değiştirdi ve apar topar masaya oturuldu. İşte 15 Kasım'a kadar bir bölümü, 1 Aralık'a kadar bir bölüm, yani Karabağ'ın o 7 rayonun tamamından Ermenistan ordusu çekilecek. Türkiye açısından bir kazanım şu oldu. Nahçıvan ile Azerbaycan arasında bir koridor oluşturulacak. Evet. Karayolu, eski Sovyet zamanında kalan karayolu işletime açılacak.
Hatta demiryolu.
Demiryolu da düşünülüyor. Evet. Fakat kontrol Türklerin yine olacak. Rusların elinde Rusların olacak elinde o yolun olacak. Kontrolde. Hankendi ile yani Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında açılacak koridorun kontrol de yine Rus askerlerinde Ruslar. Olacak. Ve çatışmasızlığı kontrol etmek üzere Azerbaycan toprakları içerisinde kurulacak bir komuta kontrol merkezinde Türk askeri bulunabilecek. Yani evet. Türk askeri ancak burada oluyor. Dolayısıyla en stratejik konumda Rusya'nın olduğunu bilmemizde fayda var. Yani Rusya birinci derecede kazanan konumda şu evet. anda. İkinci derecede Azerbaycan işgal altındaki topraklarının büyük bir kısmını kurtardı. Ancak Dağlık Karabağ'ın bundan sonraki statüsünün ne olacağı konusu hayati önemdedir. Onu da önümüzdeki haftaya inşallah bir netlik kazanır. Evet. Uzağa erer o zaman daha sağlıklı bir şekilde konuşuruz diye düşünüyorum.
Hı. Tabii İngiliz basını da burada Türkiye'nin rolüne çok atıf yaptı bu sürede hocam. Türkiye'nin kazananlardan hatta tek kazananı Türkiye diye lanse etti. Ve Kafkaslara adımını attığını ifade etti Türkiye'nin. Bu noktada az önce işte Karabağ'ın özellik statüsünün kaldırılacağından bahsettiniz. Peki Nahçıvan'a dair önümüzdeki günlerde bir değişiklik olabilir mi? Bir kara bağlantısı oluştuktan sonra Nahçıvan'ın da özelliği kaldırılıp Azerbaycan'a bağlanabilir
Şöyle,
mi?
Zaten Nahçıvan bir Azerbaycan toprağı evet. ve Ermenistan'ın Nahçıvan'a dokunamamasının sebebi Türkiye'nin de garantörlüğü var. Yani evet. Türkiye'nin de 10-15 kilometrelik kara bağlantısı var Sederek Köprüsü vasıtasıyla. Dolayısıyla Nahçıvan birçok ihtiyacını da Türkiye üzerinden sağladığı için Nahçıvan zaten kara bağlantısı olmamakla birlikte direkt Azerbaycan toprağıdır. Zaten nüfusunun %99'u Azerbaycan Türküdür. Evet. Orada Ermeni kalmamıştır. Evet. Karayolu bağlantısı olursa hem kendi ana vatanıyla hem de Türkiye'nin Azerbaycan üzerinden Orta Asya ve Türk dünyasıyla karayolu, demiryolu bağlantısı sağlanmış olur. Bu yönüyle pozitif, olumlu bir gelişme. Yalnız o Türk sihalarının bütün dünyada gündeme gelmesi Türkiye açısından önemli bir başarıdır diye düşünebilirim. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasında Aselsan'la evet. ilgili şunu söyledi. Savunma sanayi alanında dünyada ilk yüze giren 7 tane şirketimiz var dedi. Bunun 5 tanesi son birkaç yıl içerisinde evet. bu sıralamaya dahil oldu dedi. Biz üniversitelerimizde ilk yüze giren yeni üniversitemiz, 7 üniversitemiz yok. Evet. Şirketlerimiz arasında dünyada en büyük 100 şirket arasına giren
evet.
öyle şirket sayımız yok. Ama biz savunma sanayi alanında dünya ölçeğinde bir başarı elde ettik. Bu da hani kötü komşu insanı hacet sahibi yapar derler ya Kıbrıs evet. Barış Harekatı'nda 1974'teki harekatı biz birkaç gün daha sürdürsek Kıbrıs'ın tamamını ele geçirebilirdik. Hem bizi durdurdular hem silah ambargosu uyguladılar. Ondan sonra başlayan ki Aselsan o zaman kurulmuştu ve bugün geldiğimiz nokta burası. Onun için devlet hayatında 40-50 yıllık bir dönem insan hayatı için çok uzundur ama devletler için çok uzun sayılmaz. İşte o gün temellere atılan 1974'te temelleri atılan Aselsan'ın bugün geldiği nokta.
Rahmetli Erbakan'ın evet. payı herhalde bunda evet. fazladır.
Ve rahmetli Erbakan'ın da çok yakın arkadaşı ve dostudur. Selçuk Bayraktar'ın yani
babası.
Tayyip evet. Bey'in damadının babası da o Erbakan rahmetlinin ekibinden olduğunu evet. biliyoruz.
Tabii eskiden AK Parti hükümetlerinin ilk büyük icraatları sayılırken işte sağlık, yol vesaire denilirdi ama herhalde şu geldiğimiz günümüzde en büyük icraatı savunma sanayine yapmış olduğu katkı desek yanılmayız değil mi hocam?
Çünkü bu dengeleri değiştiriyor. Evet. Bizim şu anda Rusya ile mesela bu Dağlık Karabağ meselesinde Suriye'de Libya'da karşı karşıya geliyoruz. Türkiye'nin hassasiyetlerine Rusya dokunduğu zaman mesela YPG'ye yardım ettiğinde veyahut da Türk askerinin belli noktalardan ileri geçmesine engel koyduğunda Türkiye Ukrayna'ya SİHA verdi.
Evet.
Ve Ukrayna'nın işgal altındaki bu Rusya yanlısı milisler Donetsk Havzası dediğimiz demir çelik havzasının olduğu bölgede kanlı çatışmalar oluyor yıllardır ve SİHA'larımız oraya gidince orada da dengeleri değiştirmeye başladı. Hı hı. Dolayısıyla yani artık asimetrik bir savaş söz konusu. Yani Rusya Türkiye'nin menfaatleri aleyhinde bir yerde ayağımıza bastığı zaman Türkiye'de artık başka bir yerde Rusya'ya o mesajı verecek duruma yani geldi. Artık oyunun kuralları böyle dünyada.
Evet, Rusya demişken hocam son bir dakikamız var. Araya gideceğiz. Türkiye Rusya ile hem dediğiniz gibi bir çekişme halinde ama hem de kritik noktalarda bir araya gelip sorun çözme noktasında da dünyaya örnek. Suriye'de öyle, Libya'da öyle. İşte son olarak Azerbaycan'da bu şekilde, Karabağ'da daha doğrusu. Ne dersiniz bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin geldiği nokta itibarıyla?
Şimdi Rusya Şanghay İşbirliği Örgütü kapsamında Çin'le yakın diyalog içerisinde, İran bu kampın içerisinde, bütün Orta Doğu Arap alemi ise Batı Amerika kampının içerisinde yer alıyor. Türkiye bu durumda Rusya ile birlikte olduğunda Amerika'nın bu coğrafyada yapacağı hiçbir şey yok. Daha önce de defalarca söylemiştik. Bu nedenle terazinin kefesini değiştirebilecek ağırlıkta bir ülke olduğu için Rusya da bunu çok iyi biliyor ve Türkiye ile ipleri hiçbir zaman koparmak istemiyor.
Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Ara vereceğiz. Aranın akabinde değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam edeceğiz. Konuşacak daha çok önemli başlıklar var. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, Fransa ile son dönemde Türkiye arasında bir gerginlik yaşanıyor. Fransa sadece Türkiye'yi karşısına almıyor ama bütün Müslümanları da son yaptığı girişimlerle birlikte karşısına alıyor. En son karikatürlerin devlet binalarında yayınlanması, o malum çirkin karikatürlerin, sonrasında Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretler. İslam dünyasında kısmen de olsa bir Fransa'ya yönelik boykot kampanyası, ki etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özür dileme noktasına geldiler, geri adım attılar, hemen girişimlerde bulundular. Son olarak geçen hafta bir hadise yaşandı. Bu karikatürler sebebiyle kendi görüşlerini ifade eden daha küçük yaştaki ilkokul öğrencileri gözaltına alındı. Evlerine baskın düzenlendi. Üçü Türk vatandaşı, biri Arap asıllı. Dört çocuk evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sorular soruldu, hem farklı konularda sorular soruldu bu çocuklara. Yani Fransa'nın bu provokasyonu gerçekten de ne anlam ifade ediyor? İlkokul çağındaki çocukları gözaltına almak, Avrupa'nın medeni, Avrupa'nın hangi insan hakları kitabında yer alır? Bunu konuşalım, buyurun hocam.
Şimdi Fransız tipi laiklik, Jacobin bir laikliktir zaten. Türkiye'de zaman zaman böyle başörtüsü yasağının olduğu dönemlerde de Fransa örnek alınmıştır maalesef. Şimdi genelde Batı'da, özelde Fransa'da Yahudiler, Museviler hakkında bir şey söylerseniz başınız belaya girer, evet, ve suçtur. Hristiyanlara karşı bir şey söyleyemezsiniz ve insan haklarını ihlal etmiş olursunuz. Hatta evet, eşcinselleri bile tahkir edemezsiniz. Suçtur bu.
Evet.
Enteresandır. İslam aleyhine yapılan her türlü tahrik serbesttir. O karikatür hadisesinde de biliyoruz, Charlie Hebdo'da Hazreti Peygamber'i aşağılayan karikatürlerin, evet, çizilmesi serbest. Siz buna karşı çıktığınız zaman mimleniyorsun. İşte evet, hadise aynen böyle. Bir öğretmen sınıfta Hazreti Peygamber'i aşağılayıcı karikatürleri gündeme getirince üçü Türk, biri Kuzey Afrikalı, dört tane çocuk buna itiraz ediyor. 10 yaşındaki çocuklar.
Evet.
Arkasından Fransız anayasasına göre 13 yaşında altındaki çocuklar gözaltına alınamıyor. Fransa ne yapıyor? Çocukların evine baskın yapıyor. Ailelerini, evini arıyor. Neymiş? Karikatür hakarete karşı geldiği için. Olayın vehameti evet, burada. Yani çocuklar bir şeye hakaret etmiyorlar. Hazreti Peygamber'e, dinine hakaret eden bir öğretmene karşı geldiği için 10 yaşındaki çocuk karşı geldiği için çocukların evine Fransız polisleri baskın yapıyor. Burası tuzun koktuğu yerdir. Çünkü Fransa Libya'da ağzının payını almıştır. Suriye'de ağzının payını almıştır. En son Karabağ hadisesinde de sürekli olarak Türkiye'ye karşı mevzi kaybeden Fransa bu kuyruk acısını 10 yaşındaki çocukları evlerini basma noktasına kadar götürmüştür. Bu bir fanatizmin hazımsızlığın yanı sıra düştükleri aziyeti de göstermesi bakımından önemli bir noktadır. Tekrar ediyorum, siz Fransa'da bırakın Hristiyanlığı, Yahudiliği, eşcinseller hakkında dahi küçültücü, aşağılayıcı bir ifadede bulunsanız
başınız belaya girer.
Ama siz İslam'a hakaret ediyorsunuz, karşı çıkınca başınız belaya gidiyor. Olayın vehameti burada. Yani buna ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Güya Batı insan hakları şampiyonuydu. Batı'da özgürlük vardı. Kime özgürlük var? Din düşmanlarına var.
Evet.
Evet, maalesef.
Almanya'da da bu tür hadiseler yaşanıyor hocam. Son olarak Almanya'da yapılan bir araştırma, polislerin göçmen kökenlilere ve görünüşü Alman olarak algılanmayan kişilere ırkçı davrandığına dair emareler bulunduğunu ortaya koymuş. Hatta bir Alman polisi bugün Türkleri avlayacağız şeklinde bir ifade kullanmış. Fransa'dan kalır yanı yok desek Almanya'nın da haksızlık etmiş olmayız herhalde.
Batılılar, şöyle düşünelim. Mesela biz İstanbul'u 1453 yılında fethetmişiz. 1453'ten bugüne kadar bakın Pera dediğimiz Şişli'de, Beyoğlu'nda, o İstiklal Caddesi'nin olduğu yerlerde bakın kiliseler, havralar, camiler yan yana yüzyıllardır varlığını sürdürebiliyor. Ancak Avrupa'da böyle bir şey görmeniz mümkün değildir. Yani şu anda Avrupa'daki İslami görünüm bu 1960 sonrası dönemde göçmen işçilerin varlığıyla söz konusu. Avrupa hiçbir zaman kendinden olmayana hayat hakkı tanımamıştır. Bunun Endülüs'te örneği vardır. Orta Çağ uygulamalarında örneği vardır. Dolayısıyla kendilerini insan hakları şampiyonu gösterseler bile farklılıklara hiçbir zaman göz yummamışlardır. Osmanlı şehirlerine baktığımızda Müslüman mahallesi, gayrimüslim mahallesi, gayrimüslim mahallelerin içerisinde Rum mahallesi, Ermeni mahallesi, Katolik, Ortodoks'u hepsinin ayrı ayrı görürsünüz. Yine Müslümanlar da kendi içerisinde birbirleriyle hoşgörülü çerçevesinde yaşamışlardır. Ama Avrupa'nın şehirlerinde böyle bir zenginliği görmeniz mümkün değildir. Yahudi mahalleleri vardı. En sonunda da İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere ne yaptığını bütün dünya biliyor.
Evet. Peki hocam, Fransa bahsini bu şekilde noktalayalım ve Amerikan seçimlerinin geldiği son aşamaya geçelim. Amerika'da seçimler yapıldı ama bir hayli açıklanması, netleşmesi uzun sürdü daha önceki seçimlere nazaran. Ve sonuçta Joe Biden Amerika'nın yeni seçilmiş başkanı oldu. Trump 20 Ocağı kadar görevini sürdürecek, topal ördek tabiriyle devam edecek vazifesine. Bir taraftan da Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı. Pentagon'da istifa edene. Biden'ın danışmanlarından birinin bir açıklaması var. Biz Türkiye'nin ekonomisini çökertmek istemiyoruz şeklinde aba altından sopa gösteren bir ifadeyle bir açıklama var. Biden'ın Amerikan başkanı seçilmesi çok konuşuldu. Daha öncesinde yaptığı açıklamalar çok konuşuldu Türkiye'ye yönelik. Ne dersiniz hocam? Bundan sonraki süreçte Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir? Amerika'yı ne bekliyor? Amerika-Çin, Amerika-İran ilişkilerinde nasıl bir sayfa açılır? Bunu konuşalım.
Şimdi Trump ulusalcı ekipten idi ve Amerika'nın kalkınması için çalışıyor idi. Biden ise küresel sermayenin kontenjanından oraya gelen bir kişi. Şimdi küreselci olması hesabıyla Çin'le olan ilişkileri birinci derecede önemlidir. Ardından Orta Doğu coğrafyasında Biden'ın kişisel olarak tercihleri olabilir ama Pentagon, CIA gibi Amerika'da oturmuş kurumsal yapılar vardır. Onlara rağmen bir şey yapmak da pek mümkün değildir. Evet. Bugün yapılan açıklamanın böyle satır aralarını okuduğumuzda şu söyleniyor. Özellikle Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan YPG'lilerle ilgili diyor ki Amerikan askerleri Suriye'nin kuzeyinde yer alan bölgedeki o YPG'li PKK'lı unsurları DAEŞ'e karşı, rejime karşı koruma garantisi veriyor. Ama Türkiye'ye karşı böyle bir garanti vermedik diyor. Ve daha dün Barış Pınarı bölgesinde sızmaya çalışan 14 evet. terörist etkisiz hale evet. getirildi. Ve Türkiye bu Azerbaycan Karabağ meselesi bittikten sonra sanırım 3 vakte kadar bu özellikle Sincar bölgesi başta olmak üzere bu terrifattan ülkeye sızmaya çalışan o PKK'lılara karşı da bir operasyon olması muhtemeldir diye düşünüyorum bundan sonra. Çünkü onlar rahat durmuyorlar durdukları evet. yerde.
İran, ABD ve Çin ABD ilişkilerinde ne gibi bir beklentiniz olur? Çünkü İran biraz mutlu oldu sanki Biden'ın seçilmesine hakeza Çin.
Şimdi mesela Biden'ın başkanlığı açıklandıktan hemen sonra bütün dünyada dolar değer kaybetti. Ve ulusal paralar %5, %10, %20 değer kazandı.
Evet.
Bunu şöyle düşünebiliriz. Bu küresel sermaye sürekli olarak para pompalıyor dünyaya. Şirket satın alıyor vesaire. Fakat Trump döneminde ise sürekli olarak dışarıdaki paraların Amerika'ya getirip Amerikan imarı için uğraşılıyor idi. Ve dolayısıyla da sürekli mesela Türkiye'den bile son birkaç yılda çok büyük miktarda milyar dolar evet. para çıkışları söz konuydu. Şimdi artık Amerikan sermayesinin dünya piyasalarına tekrar dönüyor olması doların bollaşmasını evet. da değerini düşmesine sebep oldu. Bundan sonra artık şöyle düşünebiliriz. Çok uluslu şirketlerin, küresel sermayenin ülkeler üzerindeki etkinliğin daha fazla olacağını, yani askerden daha çok artık sermaye ile, parayla, çok uluslu şirketlerle devletlerin mücadelesini görmek mümkün bundan sonra.
Peki hocam. Bir başka önemli gündem başlığı hocam. Öncelikle tabii Libya'dan söz edeceğiz ama Libya ile ilgili bugün gelen bir haber var. Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 100 civarında insan maalesef yine hayatını kaybetti. Bu durdurulamıyor, önüne geçilemiyor ve her gün insanlar maalesef ölüp gidiyor. Ama tabii sizin hep söylediğiniz gibi ölen Müslüman olunca ya da işte mazlum olunca gündeme gelmiyor. İşte haber bültenlerinde bir altyazı olarak geçip gidiyor. Ne dersiniz bu göçmen faciaları ile ilgili olarak? Ve Libya'da varılan bir mutabakat vardı. Oradaki yabancı güçlerin çıkmasına dair bir anlaşma metni vardı. Ama Libya yetkililerinden yapılan açıklamaya göre henüz ayrılan bir yabancı güç yok Libya topraklarından. Evet. Buyurun.
Şimdi yabancı güç derken herkes kendini oranın yerlisi kabul ediyor. Karşısındaki rakibini yabancı görüyor. Evet. Mesela Türkiye'nin oradan çıkmasını isteyenlere göre yabancı güç
Türkiye.
Türkiye'dir. Fakat Hafter'i ve ona destek veren Rusya'nın paralı askerlerini, Wagner'i veyahut da Sudan'dan gelen yani aklınızın alabileceği birçok ülkeden oraya paralı asker evet. olarak gelen insanlar yabancı görülmeyebiliyor. Dolayısıyla bu yabancı kavramı biraz kişiye göre değişiyor, ülkeye göre göreceli. Değişiyor. Ancak burada seçim kararının alınması ve o seçim sonrası yeni bir Libya yönetiminin kuruluyor olması sevindirici bir durum. Çünkü şu anda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus merkezli kontrol ettiği alanlar az gibi görükse de Libya nüfusunun %60 civarında bir bölümünü temsil etmektedir. Dolayısıyla o Hafter'in elinde petrol sahaları vardır. Yani çölde göreceli olarak geniş sahalar elinde tutuyor gözüküyor ama böyle bir seçim sandığı konulduğunda nüfusa göre bir oranlama yaptığında daima bu Trablus merkezli hükümetin avantajlı olduğunu görüyoruz. Yeni kurulacak Libya'da da inşallah böyle serbest seçimler sonucu aklı selim galip gelir diye ümit ediyor ve bekliyoruz.
Evet, göçmenlerin her gün...
Bu göçmen dramında şu önlenemez bir durum. Nasıl ki makinalaşmayla birlikte köyden şehirlere göç Türkiye'de ve dünyada durdurulamıyor. Ne yaparsanız yapın insanlar kırsal kesimden şehirlere göçüyor. Dünyada da bir yerde her geçen yıl fakirleşen bir dünya, öbür tarafta da zenginleşen ve ebterleşen bir dünya var ise, evet, bu tabiatın kuralıdır. Yani nasıl su nasıl yüksekten aşağı doğru akar giderse fakir ülkelerden zengin ülkelere doğru yasal veya yasa dışı yollarla bu göç akının, göçmen akının olması durdurulamaz bir konudur. Ve tabii ki bu arada işte bu gemilerin batması veya batırılması, ki Yunanlıların bunu sık sık yaptığını biliyoruz Ege bizim kıyılarımızda. Şimdi 100 kişinin hayatını kaybetmesi, bunların içerisinde muhtemelen kadın ve çocuklar da vardır, bu masum insanların hayatını kaybetmesi küçük bir haber olarak, vakayı adiyeden bir haber olarak geçiyor. Ama o 100 kişi zengin, aristokrat, batılılardan hayatını, evet, bir şekilde gemi kazasında kaybetmiş olsaydı herhalde bütün dünya basını ilk haber olarak geçer idi. İşte bu da şunu gösteriyor. Müslüman olursanız bir değeriniz azdır. Fakir olursanız birkaç kat daha az oluyor. Bu dünya genelinde maalesef durum böyle.
Peki hocam. Libya dedik, hemen yanı başında Cezayir var. Yeni anayasa onaylandı hocam. Bu ne gibi bir Cezayir'e avantaj sağlayacak? Cezayir'de bundan sonra neler değişir? Bununla devam edelim.
Bu Teflika döneminde sokak gösterileri vardı. Artık o elbise o bedene uymuyor. Yani Fransa'dan bağımsızlığını aldıktan sonra sürekli olarak Cezayir'de Batı yanlısı, biraz da askerin dayatmasıyla Fransa bir şekilde bağımsızlığını vermişti ama yetiştirmiş olduğu mankurtlaşmış tipler vasıtasıyla oradaki hakimiyetini sürdürdü. 1990'lı yılların başında FIS dediğimiz İslami Selamet Cephesi'nin önce belediye seçimlerini kazanıp arkasından da iki turlu seçimin birinci turunu kazanıp ikinci tura bir hafta kala darbe yapılmıştı. Evet. Ve iç savaşa benzer büyük kargaşa, kaos yaşadı Cezayir 90'lı yıllarda ve İslami Selamet Cephesi'nin kurucuları Abbas Medeni, Ali Belhaç gibi isimlerin çoğu hapise atıldı ve o günden beri sürekli olarak azınlık bir yönetim ile çoğunluk halk arasındaki bu şey Buteflika zamanında halının altına süpürüldü ve halkın taleplerine karşı ordu destekli Cumhurbaşkanı'nın birazcık milletin gazını alma adına bir anayasa taslağı düzenlendi. Bu anayasada dikkat çeken husus şu: katılım çok düşüktü, %30 civarında ve kabul edilen değişikliklere göre artık Cezayir ordusu yurt dışına asker gönderebilecek. Yani bu Libya hadisesi için önemli bir değişim, dönüşümdür. Yani Cezayir ordusu da artık sınır ötesine asker gönderebilecek. Bir de insanların bu yönetime karşı 10 yıllardır biriken gazını almak için ufak tefek bir takım sosyal kültürel haklara yönelik değişiklikler de var anayasa içerisinde. Yani kısaca halka istekleri doğrultusunda, bir halkın isteği doğrultusunda bir anayasa değil de halktaki o sıkışıklığı rahatlatmaya yönelik ama müessese nizamın da sürdürülmesine yönelik bir anayasa diye düşünüyorum.
Peki hocam. Bir başka başlık, Afrika'dan Etiyopya'da neler oluyor diye sormak istiyorum size. Çünkü başkentte Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne yönelik bir operasyon başlatıldı hocam. İşte son gelen habere göre 242 kişi gözaltına alınmış ama Uluslararası Af Örgütü de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin çekildiği bir kasabada yüzlerce sivilin katledildiğini ileri sürmüş. Etiyopya'da neler oluyor? Bu Tigray Halk Kurtuluş Cephesi kimdir hocam? Ne yapmak istiyor ya da Etiyopya yönetimi ne yapmak istiyor? Buyurun.
Şimdi durup dururken Afrika'da bir ülkede halk protesto yapıyor, sokaklara dökülüyor ise burada perde gerisinde neler olduğuna bakmak, evet, gerekir. Etiyopya halkının refahını düşünerek işte bizim Rönesans barajı dediğimiz, yani milyar dolarlık bir yatırım yaparak Nil üzerine, Nil'in Etiyopya'dan gelen Mavi Nil üzerine büyük bir baraj inşası yaptı ve su tutmaya başlıyor.
Evet.
Ve bu arada Mısır'la da arası
açık.
Açık. Şimdi bu kargaşa kimin işine geliyor? Kim hangi ülkenin işine geliyorsa buralara bakmamız gerekiyor. Etiyopya'nın içinin karıştırılması, güçsüzleştirilmesi Mısır'a karşı olan pazarlıkta elini zayıflatılmasına yol açar. Mesela Türkiye'de terörün en çok azdığı döneme bakıyorsunuz, 1990'lı yılların başı. Şimdi bak, insan geriye dönüp bir düşündüğünde Sovyetler Birliği yıkılmış, Kafkaslar'da, Orta Asya'da yeni bir dünya düzeni kurulurken bizi içeride PKK'yla meşgul ettiler. Evet. Kendileri büyük paylaşımları yaptılar, büyük anlaşmalar yaptılar. Şimdi de Etiyopya'nın kendi ayakları üzerinde durmasını istemeyen bazı güçler bu tür hareketleri destekliyorlar. Bir de Etiyopya'nın içerisinde şöyle bir durum söz konusu. Nüfus bakımından Afrika'da Nijerya'dan sonra en kalabalık ikinci nüfusa sahip bir ülkedir. 110 milyon üzerinde bir nüfusu var ve nüfusunun yarıya yakını Müslüman, bir yarısı da Hristiyan. Yani Müslüman-Hristiyan oranının birbirine yakın olduğu bir ülke. Ve böyle bir ülkede kabilelerin hala etkin olduğu bir bölge, kırsal kesimde fakirlik had safhada ve de din ayrılığı söz konusu. Gerçi Etiyopya tarihi süreç içerisinde baktığımızda büyük din savaşlarının pek olmadığı bir yer ama siz çıkarmak isterseniz nifak ve fitne tohumu sokmak kolaydır. Dolayısıyla olaya böyle bakmak lazım. Yani ilerleyen günlerde Etiyopya'daki bu hadise biraz daha ete kemiğe bürünüp yönetimi tehdit edecek duruma gelirse, bunun perde gerisinde o barajla, su tutmayla ve uluslararası konjonktürle bağının olduğunda bilmekte fayda var diye düşünüyorum.
Peki hocam. 15 Kasım yani pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecekler. Orada bir piknik yapacaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle.
Maraş bölgesinde.
Maraş bölgesinde. 46 yıl sonra açılan Maraş bölgesinde. Fakat hocam ilginç bir hadise yaşanmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde AB'nin fonladığı ve Rum tezlerine destek veren STK, sendika ve partilerle akademisyenler sokak provokasyonlarına yeltenmekte. Seçimleri kaybeden eski Cumhurbaşkanı Akıncı'nın aralarında olduğu bir grup Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin Maraş ziyareti öncesi Türkiye karşıtı bir yürüyüş yapmışlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan bu hadise neyi işaret ediyor? Yani AB'nin desteklediği Rum tezlerine destek veren STK partiler, isimler ne yapmak istiyor?
Öncelikle Kıbrıs'taki halkın genel yapısını bilmemiz açısından birkaç bilgi notu düşeyim.
Buyurun lütfen.
1974 Barış Harekatı'ndan 2004 yılındaki o Avrupa Birliği'ne giriş referandumuna kadar olan 30 yıllık süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'ı bir laboratuvar olarak kullandı. Burada şu tez işlendi. Özellikle genelkurmay, askeriye ve derin devlet dediğimiz o sistem, siyasileri bu konuda muaf tutuyoruz. Dendi ki biz Cumhuriyeti kurduk. 1950'ye kadar işler iyi gidiyordu. Bir kısım devletin içerisinde bir klik tarafından. 1950'den sonra çok partili hayata geçince bizim bu İslamsız Türklük projemiz akamete uğradı. Menderes dönemiyle birlikte ezan tekrar aslına döndürüldü. Kıbrıs'ta Türkçülüğü alabildiğine öne çıkaran fakat İslam adına da hiçbir şeyin olmadığı bir proje denendi Kıbrıs'ta 1974-2004 arasında. Yani o arada yetişen nesile bakıyorsunuz, kendini Türk olarak ifade ediyor, Türkçülüğünü öne çıkarıyor ama İslam adına, İslam kültürü adına hiçbir şey yok. Ve onların mesela Rauf Dektaş'ın torunu bile, yani gelinen son noktada şunu düşündüler: Türk askeri burada işgalci demeye başladılar. İşte Mustafa Akıncı ve ekibi. Evet. Niye? Diyor ki yani Türk askeri buradan gitse diyor. Kızıl Kıbrıs diye bir şey de olmasa diyor. Kıbrıs birleşse, bütünleşmese biz Avrupa Birliği vatandaşı oluruz. Avrupa Birliği pasaportunu cebimize koyarız. İşte Fransa'da, İngiltere'de serbest dolaşım hakkına sahip oluruz. İşte cebimize 3 kuruş daha fazla para girer. Yani bu bir gıdımlık menfaat için bütün kazanımlarını bir çırpıda silecek menfaatperest bir nesil, yuruh var orada. Ve bu Mustafa Akıncı'nın başını çektiği yuruha göre Türkiye orada hiç olmasa çok daha iyi olur. Zaten Türkiye'nin büyük çabaları neticesinde böyle bir başarı elde edildi. Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığını kazandıktan hemen sonra da zaten Sayın Cumhurbaşkanı şakayla karışık oraya pikniğe gireceğiz dediler.
Evet.
Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte gidecekler. Burada mesaj veriliyor. Biz diyor madem siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı konusunda sürekli engel çıkarıyorsun. Biz de kapalı Maraş'ı. Yani sürekli savunmada kalarak bir şey yapamıyorsunuz. Siz karşı atak bir adım atıyorsunuz ki olayları dengeleyesiniz. Şu anda Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı sırasında eskiden kumarhanelerin, turistik otellerin olduğu Maraş bölgesi.
Evet.
Yerleşime kapalı tutuluyordu. 1974'ten beri kapalı olan bölge şu anda iskana açılacak. Bunun için de bu pazar günü yapılacak bu gezi öncesinde birileri
provokasyon
yapıyor. Yani kısaca o ekibin Türklükle, Müslümanlıkla, vatan, millet şuuruyla uzaktan yakından alakası olmayan, yani siz ona bir Avrupa Birliği pasaportu verin, cebine 3-5 bin euro koyun, hiçbir vatan millet kaygısı olmayan tipler olduğunu çok açık net bir şekilde söyleyebiliriz yani.
Peki hocam. Son olarak şunu soralım hocam. Geçen hafta Suudi Arabistan'da Kıdemli Alimler Konseyi diye bir konsey. Hı hı. Şöyle demiş, şöyle bir yazılı açıklama yapmış. İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı bir terörist gruptur. Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadağ'ı da bir cevap vermiş. Kısaca paylaşayım müsaadenizle. Diyor ki ihvanı savunmak için değil, sadece gerçeğin yerini bulması için Kıdemli Alimler Konseyi'ne şu soruyu soruyorum. Denge fıkı ve öncelikler fıkı açısından ihvana saldırmak mı daha iyi, yoksa Hazreti Peygamber'e hakaret karikatürlerini destekleyenlere saldırmak mı? Yoksa Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü işgal edenlere ve işgal devletiyle normalleşme anlaşması imzalayanlara ve onun borazanlığını yapanlara saldırmak mı daha gerekli? Çok yerinde bir soru. Ne dersiniz? Bununla noktalayalım.
Şöyle söylerim. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyoruz değil mi? Bizim
evet.
Hanefi mezhebinin imamı. Hapse zindana atılmıştır. Yani devrin halifesi, İslam devleti ona başkadılık, yani bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı görevini tevdi ediyor, kabul etmiyor. Yani bu işin manevi sorumluluğu var diye. Yani hakiki İslam alimleri böyle görev almaya teşne olmamışlardır. Bir görev verildiğinde de bunu bir çok ağır bir yük olarak kabul etmişlerdir. Bu sorumluluğu. Şimdi bakıyorsunuz işte bütün bu coğrafyada sürekli olarak mevcut kralların, yöneticilerin ağzının içine bakan, onun maaşıyla geçimini sağlayan ve istediği yönde fetvalar veren bir dini güruh ortaya çıktı ki İslam literatüründe bunlara veyl olsun, yazıklar olsun deniyor. Çünkü tarih boyunca devlet adamları hakiki alimlerin ayağına gider. Onların elini öper, duasını almak ister ve onlara fikir danışır. Hiçbir zaman hakiki alim idarecinin, devlet başkanının ayağına gitmez. Gittiği zaman da emir alır gelir. Şu anda sizin o alim dediğiniz kişiler alim değil, memurdur ve para aldıkları kurumun vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda da dini kullanarak, eğip bükerek fetva adı altında saçma sapan şeyler söylüyorlar. Bunun vebali de sıradan insanlara göre çok daha katmerli ve şiddet olacaktır. Bunu bilmekte fayda vardır. Çünkü İhvan-ı Müslim'in hareketi belki eleştirilebilir kendi içerisinde ama en azından o körfezdeki emirliklerden, krallıklardan çok daha şerefli bir konumda, evet, olduğunu söyleyebiliriz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu cümlelerle birlikte noktalayalım bu haftada Medeniyet Coğrafyamız programını. Değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri tartışmaya, konuşmaya çalıştık. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya tekrar buluşmak ümidiyle, eyvallah, hayırlı akşamlar.
Eyvallah, hayırlı akşamlar.